Fedailerin Kalesi, Anamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 21.
Kaledeki okçular onları korumak için ok ve yaylarına saldırdılar ama buna gerek kalmadı. İki arkadaş civarı iyice gözetledikten sonra halatları ağaca daha sıkı bağlayarak bir maymun çevikliğiyle aşağı kayıverdiler. Başlarına bir iş gelmeden nehri geçtiler ve arkadaşları onları surlardan yukarı çekti. Getirdikleri haberler birkaç kelimeden ibaretti. Düşman kaya duvarlarının tepesinde mevzi almıştı ve çakalozlarla barutlu mıncıkları yerleştirmekle meşguldüler. Haber kalenin içinden bir çığlık gibi geçti ve birkaç saniye sonra ilk taş gülle nehrin üzerinden uçarak surlarda patladı. Bunu birçok başka gülle takip etti ve az sonra çarpma sesleri Şahrud'un çağlamasını bile bastırdı. Duvarların üstündeki adamlar atlarındaki zeminin titrediğini hissediyorlardı. Beklemekten sıkılmış suratlarını düşmandan yana çevirmişlerdi ama Türkler hala kendilerini gösterip göstermeme konusunda karar verememişlerdi. Kısa bir süre sonra karşı kıyıda yükselen kaya duvarının büyük bir kısmı gümbürdeyerek havaya uçtu ve aşağıda akan Şahrud'un köpüklü sularına gömüldü. Büyük ihtimalle belli yerlere önceden barut yerleştirmişlerdi. Dev kaya bloklarının bir kısmı akarsuyla beraber sürüklenip gitti ama diğerleri o kadar büyüktüler ki nehrin tam orta yerinde doğal bir set oluşturdular. Köpüren suyun küçük bir gölcüye dönüşmesine yol açtılar. Karşı zirvede nihayet ufacık silüetler seçilmeye başlamıştı. Bir yığın fişekçi mancınıklara büyük kaya gülleleri yüklemekle uğraşıyorlardı. Münüçer bir emir verdi ve karşı tarafa ok yağmaya başladı. Fakat aradaki mesafe çok fazla olduğu için Türkler oklardan fazla rahatsız olmadılar. Cevap ise gecikmeden geldi. Alev alev yanan bir gülle surlarda patladı. Bunu da birçoğu takip etti. Gülle yağmurunu da bir ok yağmuru takip etti. Münüçer yaralanan bir askerin üzerine atladı. ''Aptal, saklandığınız yerden çıkmayın sakın. Herkes tam siper alsın.'' Öfke ve hiddet nedeniyle burnundan soluyordu. Askerler ise solgun gülümsemelerle birbirlerine bakıyorlardı. Kendilerinden bu kadar güçlü bir düşman karşısında ne kadar dayanabileceklerini kara kara düşünmeye başlamışlardı. ''Gelin, bu kadarcık şeyden korkulur mu?'' diye kükredi Münüçer. ''Küçük bir şenlik ateşi o kadar. Hiçbir tehlikesi yok. Fakat gülle ve ok yağmuru askerlerin morallerini bozmuştu.'' Hepsi de kalenin tüm çıkışlarının kapalı bulunduğunu biliyorlardı. Burada kapana kısılmak yerine açık arazide savaşmak isteyenlerin sayısı bir hayli kabarıktı. Seydun'a bana izin verse fedailerimin başına geçer ve karşı zirvedeki maymunların hepsini temizlerdim diye bağırdı Abdülmelik. Öfkeden kuduruyordu. Yusuf ve Süleyman da yumruklarını sıkmışlardı. Türkleri kırıp geçirmek için dayanılmaz bir istek vardı içlerinde. Fakat Seydun'a son derece sakin, hatta kışkırtıcı bir tavırla planlarını gözden geçiriyordu. Onun bu durumunu fark eden Süleyman iyice meraklanmaktan kendisini alamıyordu. Ebu Ali surları incelemekten geri dönmüştü. ''Askerler huzursuzlar.'' dedi zoraki bir gülümsemeyle. ''Arslan Taş bu yüzden geldi zaten buraya.'' dedi Hasan. ''Bizi etkilemek ve korkutmak istiyor. Fakat bu durumu lehine çevirmek istiyorsa acele etmesi lazım. Birkaç gün sonra askerlerimiz bu kargaşaya alışacaklar ve o lanet olası gülleleri havada vurmakla vakit geçirmeye başlayacaklar. Yani yakında onları merdivenleriyle beraber surlarımızın dibine göndereceğimizi mi söylüyorsun? Hayır hayır, daha çok kalplerinden geçenleri bize söyleyeceklerine inanıyorum. Üçüncü namaz esnasında gülle yağmuru başladığı gibi aniden bitti. Ortalığı esrarengiz bir sessizlik kaplamıştı. Kaledeki herkes deminki curcunanın az sonra vuku bulacak daha önemli bir olayın habercisi olduğunu hissediyordu. İlk olarak kulenin üstündeki üç adam alışılmadık bir hareketlilik sesinlediler. Üç süvari dört nala boğazdan geçiyorlardı. Asma köprüye yaklaşınca atlarından indiler ve ateşkeş çağrısında bulundular. Bir tuzak da olabilir diye Münüçer'in kulağına fısıldadı subaylardan biri. Köprüyü ancak büyük önder emir verdiği zaman aşağıya indireceğiz diye teskin etti onu Münüçer. Emir az sonra verildi. Zincirler gıcırdadılar, köprü aşağı indi ve düşman ordusunun üç elçisi solgun ama şerefli bir tavırla Alamut'a girdiler. Münüçer onları saygıyla karşıladı. Hasan'ın kesin emriyle bütün askerler avluyu terk etmişlerdi. Sadece muhafızlar yerlerinde duruyorlardı. İlk yukarı avluda fedailer ve okçular düzen almışlardı. İkinci yukarı avluda ise tüm süvari sınıfı kusursuz bir nizamda bekliyorlardı. Münüçer ve eşliğindeki subaylar misafirlerini adamlarının tam ortasına götürdüler. Bizi etkilemeye çalıştılar dedi Hasan. Manzarayı yukarıdan izlemekteydi. Fakat etkileme sırası şimdi bizde ve eminim ki az sonra göreceklerini kıyamete kadar unutamayacaklar. Sesi ve suratı büyük dahilerin ürpermelerine neden olan taassup bile dolmuştu yine. Dudaklarında fedailerini bahçelere gönderdiği o gece beliren gizemli gülümseme vardı yine. Boylarını bir baş küçülterek kellelerini ibreti alem olsun diye surlarda sergilemek niyetinde misin diye sordu Ebu Ali. Bunu yapacak kadar aptal değilim. Emirin ordusu bana o kadar sinirlenir ki yüreklerine salmak istediğim korkunun son zerresi de uçup gidiverir. Ebedi bir zafer kazanmak istiyorsak ne yapıp edip adamları korkutmalıyız. Birlik tören düzeni aldı. Elçiler de bekliyor diye hatırlattı Buzruk Ümit. Beklesinler. Demin üzerimize kaya yağdırarak bizi yıpratmak istiyorlardı. Şimdi de güneş altında kalarak biraz da onlar yıpransınlar bakalım. Emir Aslantaş'ın elçilerinin lideri, süvari bölüğü komutanı Ebu Cafer'den fedailer ve okçular arasında yer almasını rica etmişlerdi. Kılıcının kabzasına hafifçe dayanmıştı. Bir yandan da dudak bükerek adamları inceliyordu. Kendisine eşlik eden iki adam yanında kımıldamadan duruyorlardı. Elleriyle kılıçlarının kabzalarını kavramışlardı ve vahşi bakışlarla etraflarını süzüyorlardı. Üçü de giderek artan sabırsızlıklarını ve kendilerini bekleyen kaderlerinden duydukları korkuyu yatıştırmak için büyük güçlük çekiyorlardı. 10 adım ötelerinde Minüçer'in subay birliği hazır oldu bekliyordu. Minüçer arada bir yaverleriyle birkaç kelime konuşuyor, elçileri inceliyor ve köşkten yana kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Fakat kulede hiçbir hareket yoktu. Sanki Hasan adamlarının tümüyle çekildiklerini ve elçilerin kızgın güneş altında beklemekte olduklarını unutmuş gibiydi. Güneş gerçekten de acımasızdı. Fakat ister atlı ister yaya olsun orada beklemekte olan askerlerin hiçbirisi en küçük bir rahatsızlık belirtisi bile göstermiyordu. İlk huzursuzluk belirtilerini göstermeye başlamış olan düşman elçilerini kayıtsız bakışlarla süzmekle yetiniyorlardı sadece. Nihayet liderleri olan Ebu Cafer uzun bekleyişten sıkılarak ve sinirlenerek Minüçer'e döndü ve yapmacık bir dost sesiyle sordu. Elçileri kızgın güneşin altında bekletmek burada gelenek midir? Burada sadece bir tek gelenek hüküm sürmektedir. O da önderimizin emirlerine kesin itaattir. Bu durumda efendim olan Haşmetli Emir Arslantaş'a bu uzun beklemenin efendinin vereceği cevabın bir parçası olduğunu belirtmek zorunda kalacağım. Nasıl istersen. Tekrar sessizliğe gömüldüler. Ebu Cafer kızgın bakışlarını göğe yönelterek kolunun yeni ile alnında oluşan ter damlalarını siliyordu. Huzursuzluğu yavaş yavaş korkuya dönüşmekteydi. Niye bu silahlı adamların ortasında bekletiliyorlardı? Beyni mütemadiyen çalışıyor ve içindeki korku giderek büyüyordu. Liderler nihayet kuleyi terk etmeye karar verdiler. Beyaz tören elbiseleri içindeydiler ve Hasan'ın özel muhafız birliği tarafından korunuyorlardı. Alamut Kalesi'ni zapt ettikten sonra kendisini ilk kez olarak müminlere gösterecekti. Müminler de bu davranışının önemini pekala kavruyorlardı. Kendisi bile biraz heyecanlanmıştı. Boru sesi kalenin efendisinin gelişini duyurdu. Bütün bakışlar üst terasa yöneldi. Parlak beyaz giysiler içinde 3 adam belirmişti orada aniden. Etrafları kocaman gürzleri yarı çıplak taşıyan dev zincirlerle çevriliydi. Savaşçılar nefes bile almaya cesaret edemiyorlardı. 3 adamdan bir tanesini tanımıyorlardı. Bu Seyduna olmalıydı. Yusuf ve Süleyman gözlerini fal taşı gibi açmışlardı. Seyduna diye fısıldadılar arkadaşlarına. Haber ağızdan ağza yayıldı. Seyduna nihayet kendisini bize gösterdi. Büyük şeyler olacak. Birliklerin heyecanları hayvanlara da sıçramıştı. Huzursuzlukla yerlerinde kıpırdanıp duruyorlardı. 3 elçinin yüzlerinde de belli bir heyecan ifadesi vardı. 3 önder kendilerini garip muhafızlarıyla beraber gösterdiklerinde başlarını kaldırdılar ve aniden bembeyaz kesildiler. Hasan muhafızlarıyla beraber üst terasın en ucuna kadar ilerledi. Herkese tepeden bakıyordu. Tüm kalede mutlak bir sessizlik hüküm sürüyordu. Sadece Alamut Kalesi'nin ebedi müziği olan boğuk bir çınlama sesi geliyordu aşağılardan. Yeni gelen konuşacağını bildirmek için elini kaldırdı. Ebu Cafer'den tarafa dönerek berrak bir sesle konuşmaya başladı. ''Sen kimsin yabancı? Alamut'ta ne istiyorsun?'' ''Efendi, ben Ebu Bekir'in oğlu Ebu Cafer'im ve burada efendim Haşmetli Emir Arslantaş'ın emri üzerine bulunuyorum. Memleketimizin ışığı ve mutluluğu, Haşmetli İmparator Melikşah haksız yere ele geçirdiğin Alamut Kalesi'ni geri istediğini söylemek üzere beni gönderdi. Haşmetli İmparator seni bir uyruğu olarak görüyor ve kaleyi 3 gün içinde boşaltarak Serdar-ı Ekrem Haşmetli Emir Arslantaş'a teslim etmeni istiyor.'' Efendim sana adamlarına serbest geçiş hakkı tanıyor. Fakat efendimizin emirlerine uymazsan seni vatan haini olarak kabul edeceğini bilmelisin. Bu durumda son darbeyi vurana kadar seni amansızca takip edecek. Çünkü bizzat haşmetli başvezir Nizamül Mülk büyük bir ordunun başında. Alamut'a doğru ilerlemektedir ve İsmail hareketini sonsuza dek ortadan kaldırmaya kararlıdır. Efendimin sana bildirmemi emrettiği haberler işte bu kadar. Son sözlerini söylerken sesi belli bir biçimde kendine olan güvenini yitirmişti. Hasan ona alaycı bir gülümsemeyle cevap verdi ve onu komik duruma düşürmek için onunki gibi şaşalı bir sesle konuşmaya başladı. Ebu Bekir'in oğlu Ebu Cafer, efendin haşmetli Emir Aslantaş'a şunları söyle, Alamut onun saldırısına karşı koymaya hazırdır. Düşmanlarımızın gözünde fazla bir önemimiz olmamasına rağmen harekete geçmeden önce iki kez düşünmesini tavsiye ederim ona. Çünkü silahların çatışmalarıyla beraber öncülerinin başına gelenleri o da tadabilir. Günün birinde kellesinin bir mızrağın ucunda olarak buradan sergilenmesi hiç de hoş olmaz doğrusu. Ebu Cafer'in beynine kan sıçradı. Öne doğru bir adım attı ve kılıcının kabzasını kavradı. Efendime hakaret etmeye nasıl cüret edersin? Seni gidi gaspçı, Mısırlıların paralı askeri, 30.000 kişinin aşağıda beklediğini bilmiyor musun? Bu cevaba çok kızan İsmaililer silahlarını kavradılar. Fakat Hasan soğukkanlılığını korudu. Yabancı efendilere hakaret etmek sultanın alışkanlığı mıdır diye sordu yumuşak bir sesle. Hayır, fakat bize layık görülen davranışa aynı şekilde karşılık vermek alışkanlığımızdır. Aşağıda 30.000 askerin beklediğinden dem vurdun. Sana soruyorum, bu adamlar buraya çekirge avlamak için mi geldiler, yoksa canları yeni bir peygamberi dinlemek mi istedi? Eğer İsmaililer çekirge iseler, evet çekirge avı için geldiler. Çünkü yeni bir peygamberden bahsedildiğini hiç duymadım doğrusu. O halde yerlerin ve göklerin efendisi Hasan İbni Sabba ismini de hiç duymadım demek ki. Ya da Allah'ın ona cennetin kapılarını açma yetkisi verdiğini... Hasan İbni Sabba isminden söz edildiğini duydum. Bir zındık tarikatının lideri olarak tanınıyor. Şayet hislerim beni yanıltmıyorsa şu anda onun karşısında duruyorum. Fakat bu adamın yerlerin ve göklerin efendisi olması benim için yeni bir şey. Ve Allah'ın ona bu tür bir kudret verdiğini de hiç bilmiyorum doğrusu. Hasan etrafa bakınarak gözleriyle Yusuf ve Süleyman'ı aradı. Bulunca da yanına gelmelerini işaret etti. Delikanlılar sarflarını terk ederek üst terasa çıkan merdivenlere yöneldiler. Herkesin duyabileceği bir şekilde onlara döndü. Bütün peygamberler ve şehitler adına bir gece boyunca cennette kalmamıza izin verildiğine ve bu zaman boyunca aklınızın ve bilincinizin tamamen yerinde olduğuna yemin edebilir misiniz? Yemin edebiliriz ey Seyduna. Yemin edin. Yüksek ve berrak bir ses ile yemin ettiler. Ebu Cafer gülmek istedi ama delikanlıların seslerindeki kararlılık ve kanaat onu o kadar çok etkiledi ki sırtının ürperdiğini hissetti. Yaverlerine bir bakış fırlattı. Yaverlerinin o anda onun yerinde olmadıklarından çok mutlu oldukları her hallerinden belliydi. Hiç şüphesiz çok pis bir işe bulaşmıştı. Tekrar konuşmaya başladı. Fakat başlangıçtaki güveni kaybolmuştu artık. Efendi, buraya öğretinin incelikleri üzerinde tartışmaya geldim. Sana efendim haşmetli Emir Aslantaş'ın emirlerini getirdim ve cevabını bekliyorum. Neden kaçıyorsun dostum? Senin için sahte veya gerçek peygamber için savaşmanın bir önemi yok mu? Ben peygamberler için savaşmıyorum. Haşmetli Emir'in hizmetinde bulunmakla yetiniyorum. Değişik hükümdarların emrinde peygambere karşı savaşanlar da aynı böyle konuşurlardı ve aynı böyle kendi sonlarını hazırlamışlardı. Ebu Cafer sebatla yere bakıyordu, susuyordu. Hasan, Yusuf ile Süleyman'a döndü. Delikanlılar sanki ayaklarından merdivene zincirlenmişlerdi. Hiç kımıldamadan bekliyorlardı. Bakışları sonsuzlukla bir yere dikilmişti. Gözlerinde garip bir ateş yanıyordu. Birkaç basamak aşağı inen Seyduna onların yanına gitti ve cebinden çıkardığı bir bileziği Süleyman'a gösterdi. Bu bileziği tanıyor musun Süleyman? Süleyman'ın tüm vücudu ürperdi ve dudaklarında hafif köpükler belirdi. Çılgın bir mutluluk duygusu ile titreyen sesiyle konuştu. Tanıyorum efendim. Git bileziği sahibine geri götürmene müsaade ediyorum. Süleyman'ın dizleri titriyordu. Hasan elini tekrar cübbesinin cebine soktu ve ona bir hap uzattı. Yut bunu. Sonra da Yusuf'a döndü. Süleyman'ı takip etmeni istesem sevinir misin Yusuf? O Seyduna, Yusuf'un gözleri vecd ile parlıyordu. Hasan ona da bir hap verdi. Emir'in elçileri bu sahneyi artan bir rahatsızlıkla izliyorlardı. Özellikle iki delikanlının yumuşak ve sanki orada bulunmayan bakışları onları son derece huzursuz etmişti. Sanki normal insanların girişine müsaade edilmeyen başka bir dünyada sonsuz zevkleri tadıyor gibiydiler. Ebu Cafer boğulurcasına sordu. ''Bütün bunlar ne anlama geliyor efendi?'' ''Göreceksin. Sana söylüyorum. Gözlerini dört aç.'' Gözlerinin önünde az sonra vuku bulacaklar. İnsanlık tarihi boyunca ilk defa gerçekleşmektedir. Sonra görkemle doğruldu ve Yusuf'a dönerek tok bir sesle konuşmaya başladı. Yusuf, Züleyha seni cennette bekliyor. Şu kuleyi görüyorsun. Yukarısına çık ve kendini aşağı at. Zemine değdiğin an kalbinin sevgilisi seni kollarının arasına alacaktır. Yusuf'un suratı mutluluktan ışıl ışıldı. Hapı yuttuğu andan itibaren içi uzun zamandır hissetmediği bir mutluluk duygusuyla dolmuştu. Harika, huzurlu bir mutluluk. Her şey arkadaşlarıyla birlikte cennet bahçelerini ziyaret ettiği an gibiydi. Hasan sözlerini bitirir bitirmez geri döndü ve kuleye çıkmaya başladı. Hasan ölüm sessizliği içinde Süleyman'a döndü. Yanında bir hançer var mı Süleyman? İşte burada Seydun'a. Üç elçi aynı anda silahlarının kabzalarını tuttular. Fakat Hasan dostça bir gülümseme ile onları yatıştırdı. Sonra Süleyman'a döndü. Bu bileziği al ve hançeri tüm kuvvetinle kalbine sapla. Elindeki mücevheri seni bekleyen sahibine verme vakti artık geldi. Süleyman bileziği vahşi bir sevinç içinde kaptı, onu göğsüne bastırdı, sonra hançerini kaldırdı ve tüm kuvvetiyle kalbinin tam ortasına sapladı.
Ayrım sonu.